haftaki Birlik Zamanı programımızın konuğu gazeteci yazar Sayın Yahya Efe. Hoş geldiniz Sayın Yahya Efe.
Hoş bulduk efendim.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim efendim.
Şeref verdiniz programımıza. Efendim ben biyografinizle ilgili kısa bir bilgi vereyim inşallah öncelikli olarak.
İnşallah.
Sayın Yahya Efe, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Bilimler Yüksekokulu'nu bitirdi. Çalışma hayatına Kilis Belediyesi'nde başladı. Bir müddet öğretmenlik yaptı. Daha sonra da gazetecilik yazarlık mesleğine adım attı. Hudut Eli ve Kent gazetelerinde başladığı gazetecilik yaşantısına Anayurt Gazetesi'nde devam etti. Daha sonra Halay ve Akpınar dergilerini çıkarttı. Devlet Bakanlığı Basın Müşavirliği görevindeyken emekliye ayrıldı. Kilis Muallim Rifat Bilge ve Kilis Belediye Başkanları isimli iki kitabını yayınladı. Kilis Yardımlaşma Derneği'nin genel başkanlığına seçildi ve halen de Kilis Yardımlaşma Derneği'nin genel başkanı olarak görevine devam ediyor. Efece Haber internet sitesinin sahibi. Şu anda da Anayurt Gazetesi, Kent Gazetesi ve Türkiye Gazileri Dergisi'nde yazılarını yayınlamaya devam ediyor. Tekrar hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim, teşekkür ederim.
Efendim, Anayurt Gazetesi deyince benim aklıma hemen meclisteki 500 milletvekilinin masasında olan gazete akla geliyor. İlk olarak hayalimde o canlanıyor. Siz de Anayurt Gazetesi'nin köşe yazarısınız. Gerçi diğer gazete ve dergilerde de yazılarınız yayınlanıyor ama gazetecilik hayatına nasıl atıldınız?
Efendim gazetecilik hayatına, lisede öğrenciydim. Ziraat Bankası bir yarışma açtı.
Evet.
Kompozisyon yarışması. Ben de fen bölümündeydim.
Evet.
Hatta fen bölümünde edebiyat bölümünden öğrencileri seçiyorlar. Rica ettim benim. Hocam dedim ne olur ben de katılayım. Sen fen öğrencisin dedim. İsrarımla beni de yarışmaya aldılar. Kompozisyon yarışmasına girdik. Kompozisyon yarışmasında Türkiye ikincisi olmuştum.
Maşallah.
Konuyu hatırlamıyorum. O sırada büyük bir mevla 75 bin, 175 bin bankaya bir hesap para verdiler. Ondan heveslendim. Muhabirlik yapmaya başladım oradan. Daha öğrenciyken o bana bir gazeteciliği sevdirdi.
Yeteneğiniz varmış ama maşallah.
Evet, gazeteciliği sevdirdi. İşte Hudut Eli Gazetesi'nde ilk muhabir olarak başladım. O bir yöresel gazetedir. Hudut Eli Kent. Sonra da yazar hayatım devam etti. Yazar hayatım devam etti.
Şu anda Anayurt Gazetesi'nde devam ediyorsunuz. Aynı zamanda da dernek başkanlığınız var. Kilis Yardımlaşma Derneği'nin başkanısınız. Kilis'le bağlantınız?
Efendim, Kilis'ten gerçi Kilis'te olmuşsunuz ama. Şey yaparsam, Kilis çok eski tarihi zamanlardan beri kültür merkezi. Hatta 24 Ağustos 1516'da Yavuz Sultan Selim Mercidabık Meydan Savaşı'nı yaptığı zaman Kilis 3000 nüfuslu bir köy. Gaziantep yok o zaman. Gaziantep Kalesi var. Ravande Kalesi var. Neden Kilis var? İpek yolu üzerinde bulunduğu için Kilis var. Yavuz Sultan Selim Mercidabık Meydan Savaşı'nı kazandıktan sonra bir kararname ile Kilis'i kaza yapıyor ve 400 yıl Kilis Halep'in kazasıydı. Şimdi Yavuz Sultan Selim Mercidabık Meydan Savaşı'nın şöyle özetlersem üç tane önemli şeyi vardır. Birisi Anadolu'nun Türklere vatan olması sağlanmış. Mercidabık Meydan Savaşı'nı kaybetseydik Memlükler kazanacaktı. Osmanlı kılıçtan geçecekti. Biz Osmanlı'nın devamıyız.
Evet.
Olmayacaktık. Anadolu'nun Türklere vatan olmasını sağlamış. İkincisi halifelik Osmanlılara geçmiş. Üçüncü bizim için de Kilis'in kentleşme süreci başlamış. Kentleşme süreci başlamış. Onun için bir özelliği var. Sonra Kilis, Cumhuriyet dönemine gelelim, Atatürk dönemine. Kilis yeki çocukları, asil gençleri ve çalışkan halkıyla kendisine bir ses verene bin yankı verir. Bunun en güzel örneğini de milli mücadelede vermiştir her Kilis'te. 28 Ekim 1918'de, daha Mustafa Kemal Atatürk değil soyadını almamış çünkü, Samsun'a çıkmadan önce 28 Ekim 1918'de Atatürk Halep dönüşü Kilis'e geliyor. Kilis'e gelişinde mücahitler çete teşkilatı kurulmuş. Arabası akşam karanlıkta gelirken çeteler çeviriyorlar. Dur kimsin parola? Atatürk'ün yanındaki silaha sarılıyor. Çünkü bir hafta önce Halep'te kaldığı otelde Araplar Atatürk'e suikast düzenlemişler. Atatürk gayet emin, Atatürk korkusuz, yaverin elini tutuyor. duymadın mı dışarıdaki Türkçe konuşuyor diyor. Camı açıyor. Ben Mustafa Kemal diyor. Mustafa Kemal dediği zaman çetelerden biri Saraç Mehmet Çavuş, Çanakkale savaşlarından Mustafa Kemal adını duymuş ama tanımıyor. Mustafa Kemal deyince hemen tekmil veriyor. Paşam 1312 Kilis diyor, eline sarılıyor, elini öpüyor. Atatürk, ne işiniz var, ne yapıyorsun burada diyor. Paşam, Arap yağmacılarına karşı şehri bekliyoruz diyor. İşte Atatürk'ün orada bir övgü dolu sözü var. İlk ayak bastığım Türk şehrindeki bu uyanıklığa cidden hayran kaldım. Ve bir daha iman ettim ki bu millet asla ölmeyecektir. Var olun aziz Kilisler diyor.
İnşallah.
Hatta 2. ve 7. ordu sıfatıyla bu olaydan 5 gün sonra 3 Kasım 2018'de 2. ve 7. ordulara verdiği talimatta da Kilis ve havalisinin Türklerle meskun olduğu her devirde hatırda tutulmalı, her davada bu esas iddia zilim diyen geleceğin Atatürk'üydü. Yani Kilis bugün nereden bitseniz, Kilis'te 2 tane fotoğraf vardır evlerde. Birisi Yavuz Sultan Selim'in fotoğrafı, birisi Atatürk fotoğrafıdır.
Sizin bu hem milliyetçi yapınız hem de Atatürkçü yapınız gerçekten takdire şayan maşallah. Yazılarınızda da, köşe yazılarınızda da hep hem Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü savunan, Türkiye'nin liderliğini, güçlenmesini savunan inancınızı ortaya koyuyorsunuz. Hem de çok önemli bir şey var, onu da söylemeden geçemeyeceğim. Atatürk'ün inançlı yapısını, İslam dinine olan saygısını da vurguluyorsunuz. Hatta sizinle sohbetlerimizden birinde bana bir Atatürk'le ilgili bir anı anlatmıştınız. Onu sizden dinlemek isteriz.
Evet, Atatürk'ün Atatürk çok iyi bir Müslümandı. Ama dini siyasete alet etmeyen bir Müslümandı. Atatürk yoğun memleket hizmetlerinin yanında hafta sonlarında dinlenmek için arkadaşları ve devlet erkanı ile birlikte müzikli, musikili, yemekli toplantılar düzenlermiş. Evet. Bu toplantılara devlet erkanı arkadaşları katılıyor. Örneğin Safiye Ayla, Saadettin Kaynak, böyle iyi müzisyenler de katılıyorlar. Evet. Yine toplantılardan bir tanesinde Safiye Ayla, şu anda da meşhur olan Yanık Ömer Türk'ümüz var ya.
Evet.
İlk defa orada Safiye ile bu Yanık Ömer türküsünü okuyor. Atatürk hayran kalıyor. Safiye diyor, bu nereden çıktı? Paşam diyor, bu Saadettin hocamızın diyor. Kim bu Saadettin hoca diyor? İmam diyor. Çok güzel diyor ya, bunu tanımak isterim diyor. Takdir ederim falan diyor. Orada bu Yanık Ömer türküsünü çok beğeniyor. Aradan bir zaman geçtikten sonra İzmir'de bir törene katılıyor Atatürk. O sırada Atatürk'e bazı böyle kişileri takdim ediyorlar.
Evet.
Takdim ettiklerin içerisinde de Saadettin Kaynak da varmış. Sayın Paşam Saadettin Kaynak diyorlar. İsmi hemen hatırlıyor. Saadettin diyor, bu Yanık Ömer türküsünün bestekarı mısın sen diyor. Evet paşam diyor. Çok beğendim onu diyor. Çok beğendim, seni takdir ettim. Ve buna devam et diyor. İhtiyacımız var bizim o şeye, türkülere. Buna devam et diyor. Ne zaman bir şey olsun seni beklerim diyor. Köşke beklerim. Her zaman kapım sana açık gelirsin diyor. Tabii orada onları olunca Saadettin Kaynak çok etkileniyor. İstanbul'a döndükten sonra bu ne yapsın ne yapsın böyle. Saadettin Kaynak Atatürk'e bir şarkı bestelemek istiyor. Atatürk için yazılmış bir şiir var. Onu besteliyor. Evcara makamında onu besteliyor. Bunu çıkıp Atatürk'ün huzurunda söylemek istiyor. Tabii hazırlandıktan sonra bir gün işte Reis-i Cumhuriyet'in randevu alıyor. İletiyorlar, hemen gelsin diyorlar. Atatürk'ün huzuruna çıkıyor. Bu hoş geldin diyor Saadettin. Bir isteğin mi var diyor, bir arzın, bir sıkıntın mı? Hayır paşam diyor. Sizin sayenizde memleket huzur için hiçbir isteğim yok. Sağlığınızı isterim diyor. Nacizane diyor, beni diyor takdir ettiniz, teşvik ettiniz. Sizin için diyor yazılmış bir şiir vardı, onu besteledim diyor. Oku bakalım diyor. Saadettin Kaynak Atatürk için bestelenen o şeyi okuyor. Şarkıyı okuyor.
Evet.
Ve 4 defa tekrarlatıyor. Çok güzel.
Çok beğenmiş.
Okuyor. Çok beğenmiş. 4 defa tekrarlatıyor. Ve Atatürk dur diyor, sana bunun anısına ben bir armağan vereceğim diyor. Çalışma odasına gidiyor. Elinde el yazması bir Kur'an-ı Kerim getiriyor.
Maşallah.
Maşallah Kur'an-ı Kerim. Diyor ki bunun kıymetini sen çok iyi bilirsin diyor. Bu Kur'an-ı Kerim el yazması diyor. Bana armağandı. bunu sana armağan ediyorum diyor. Öpüyor üç defa, Saadettin Kaynağı veriyor. Saadettin Kaynak, paşam diyor, bir ricada bulunsam. Ne var Saadettin diyor. Kur'an-ı Kerim'in ilk sayfasını imzalar mısınız bana diyor. Atatürk çok duygulanıyor. Saadettin onu benden isteme diyor. Ben kim? Kur'an-ı Kerim'e bir yazı yazmak kim diyor. O benim ne haddime, onu yapamam diyor. Ama istersen diyor bir kağıda bu Kur'an-ı Kerim'i sana armağan ettiğimi diyor imzalayayım vereyim. Atatürk bir başka kağıda Saadettin Kaynak adına Kur'an-ı Kerim'i veriyor. İşte bu Atatürk'ün yine ve saygılı Kur'an'a olan bir saygısıdır.
Gerçekten İslam dinine çok bağlı. Evet, evet. Allah'ı, Hazreti Muhammed'i, Kur'an'ı çok övücü konuşmaları var. Evet. Biz de bunu A9 televizyonda zaman zaman dile getirmeye gayret ediyoruz. Allah razı olsun tabii. Hem inançlı bir nesil yetişmesine vesile olmuş. Elmalılı tefsirini yaptırmış, evet, Kur'an tefsirini yaptırmış, diyaneti kurmuş. Çağdaş, modern sanattan, estetikten zevk alan bir yapı ama aynı zamanda da çok güçlü, imanlı bir yapı ortaya koymuş. Allah razı olsun. Vesilesiyle de şu anda özellikle Orta Doğu'da biliyorsunuz Türkiye hem modern hem inancıyla ortaya çıkan bir ülke. Siz de hem Atatürkçü kimliğiniz ön planda her zaman hem de namaz kılan, Allah'a gönülden bağlı bir insansınız. Yüzünüze bunun nuru yansımış maşallah.
Maşallah,
şeref duydum katıldığınız için programa.
Atatürk'ün mesela Büyük Millet Meclisi'ni açtığı zaman da biliyorsun resimlerden gençler görüyoruz oradan. Cuma günü, cuma namazını kıldıktan sonra meclis, hatta ayın 17 Nisan'da Büyük Millet Meclisi açılması için program yapıyorlar.
Evet.
22 Nisan günü 1920'de meclis açacaklar. Diyor ki Atatürk, cuma namazını kıldıktan sonra Hacı Bayram'da açılış yapalım. Paşam diyorlar, 22'si cuma değil, perşembeye rastlıyor. Erteleyin diyor, 23 Nisan yapalım diyor. 23 Nisan günü, cuma günü Hacı Bayram Camisi'nde namaz kılınıyor, Kur'an okunuyor. Ondan sonra meclisin önünde dualarla Büyük Millet Meclisi'ni açıyorlar. Atatürk'ün dine olan saygısı bu kadardır. Fakat buna inanmayanlar var. Bir gün kitap fuarında, kitabımı imzalıyorum. Atatürk'ün o meclisi açarken bir fotoğrafı var. Belki
evet,
biliyorsunuz.
Biliyorum tabii ki.
Ondan da verdi. Gelenlere birer tane onlardan
dua ederken veriyoruz. Değil dua mi? Ederken, hocalarla birlikte.
Geçenlere, öğrencilere evet, birer tane veriyoruz. Bir tablo şeklinde. Gene bir beyefendi geçiyor. Bir tane de ondan verdi. Baktı, attı yere. Bozuldum. Dedim bir dakika. Dedim bir dakika kardeşim, niye attın? Ya bırak abi, niye atıyorsun bunu? Bak abi dedi, bırak dedi. Sonra anlattım, olayı anlattım kendisine. Özür diledi. Yani bazılarının beyni yıkanmış o şekilde.
Evet.
Maalesef.
Evet. Sizin tabii bu inançlı kimliğiniz bence yazılarınızda da çok yansıyor. Sevgiden çok bahsediyorsunuz. Mesela yazılarınızdan birinden bir alıntı okuyacağım kısaca. Hiçbir sevgi yürekte hapsedilemez. Gerçekten var olan sevgi yürekten taşar. Etrafını kendinden haberdar eden ve güzel gönüllü insanları bulur, toplar, birleştirir ve onlarla dost olur diyorsunuz. Yani hem sevginin hem dostluğun bir araya gelmenin, birleşmenin, bütünleşmenin önemini vurguluyorsunuz. Türkiye'de de bu konuda eksiklik var. Onun için bu konudan biraz bahsetmenizi rica edeceğim.
Efendim zaten sevgi olmadı hiçbir şey olmaz. Ama şimdi öyle bir şey ki toplumda o şey kalmamış. Ya menfaate dayanan sevgiler var. Paylaşma kültürümüz yok. İnsanın bir defa hayata bakış penceresi çok önemli.
Evet.
Şimdi baktığınız zaman dışarıda bakışınız çok önemli. İşten gelerek bakışını görmeli. Mesela sevgi dost da kolay kazanılmıyor. Herkese dost diye kazanamıyorsunuz. Onun için de büyük bir zaman ister. Büyük bir zaman ister. Dediğim işte sevgi yürekte hapsedilmiyor. Sevgi bambaşka bir şey. Sevgi olmadan hiç başka bir şey olmaz.
Evet. Esasında Türkiye'de pek çok sorunun kökeninde sevgi olduğunu düşünüyoruz. Adnan Oktar Beyefendi de bunu sıklıkla dile getiriyor. Sevgi yoksunluğu dolayısıyla dünya şu anda tarumar biliyorsunuz. Evet. Orta Doğu'da hemen hemen her ülkede karmaşa var. Her ülkede kan dökülüyor. Her ülkede kardeş kardeşi katlediyor. Hatta kitle katliamı yapıyorlar.
Maalesef.
Aynı görüşe, aynı fikre sahip olan insanlar birbirlerini öldürüyorlar. Yerlerde sürüyerek gömüyorlar. Bunların tamamının kökeninde sevgisizlik yatıyor. Evet. Yani garip bir materyalist zihniyet hakim oldu. Dolayısıyla Türkiye'de bu Türkiye'nin mezheplerinin, gruplarının, cemaatlerinin, partilerinin arasındaki çatışmaya da yansıyor. Yani çatışma olarak ortaya çıkıyor daha doğrusu.
Siyasilerimiz mecliste görüyor işte. Sevgisizlikten kaynaklanıyor, paylaşma kültüründen kaynaklanıyor. Yani tahammül edemiyorlar.
Evet. Bir de şaşırtıcı olan şey şu, aynı fikir sahip olan insanlar ciddi bir şekilde birbirleriyle çatışıyorlar. Eskiden mesela ben hatırlıyorum, 1980 öncesinde o zaman işte okulda okuyordum, sağla sol çatışırdı. Yani tabii ki bu da saçmalık. Neticesinde rahatlıkla oturup karşılıklı fikir alışverişinde, ideolojik alışverişte bulunabilirler, çatışıyorlardı. Fakat gerekçe olarak da ayrı fikirde olmalarını gösteriyorlardı. Fakat şu anda baktığınızda her şeyi birbiriyle aynı, görüşü, yaşantısı birbiriyle aynı insanların bile birbirleriyle çarpıştıklarını görüyoruz. Bunu nasıl ortadan kaldırabiliriz?
Efendim şimdi bunun bizim demin de söyledim, paylaşma kültürümüz yok. Paylaşma kültürü noksan çünkü onu şey yapamıyoruz. Yalnız bir de mesele bu terörün, yani yanlış anlasılmasın, bütün Müslümanlar değil ama teröristlerin hepsi Müslüman. Bakın Müslüman, etrafımıza.
Ama Müslüman olduğunu iddia eden kişiler olduğunu düşünüyorum. Evet. Çünkü eğer gerçekten salih müminler Müslümanlar olsalar, değil, mesela tabii, Allah tabii, adına öldürmek, tabii, gidip masum bir insanı Allah adına öldürmek diye bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de.
Yoktur canım.
Mesela tabii, kastettikleri cihat anlayışı Kur'an-ı Kerim'de olan bir şey değil. Kendi bağnaz yapılarından kaynaklanan bir şey. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah, şeytandan Allah sanırım, bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir.
Öldürmektir tabii.
Bir insanı kurtarmak da bütün, evet, insanlığı kurtarmak gibidir diyor. Öldürmeyi, masum bir insanı öldürmeyi haram kılmış. Eğer bir savaş olacaksa sadece kendini koruma maksatlı, savunma maksatlı yapılabiliyor. Ya da bir kişiyi fiziki olarak bertaraf etmek gerekiyorsa, size o an fiili olarak saldırıyorsa karşılık verme ve koruma maksatlı bir imkan veriyor Allah. Halbuki şu anda dünya çapında İslamofobi diye bir şey ortaya çıktı. Ve bu esasında biraz da proje olarak uygulanıyor. Bunun uygulanabilmesi için de göya Allah inancına sahip olan bir takım insanlar ön plana çıkartıldı. Yani katliamcı bir zihniyet Müslüman olarak lanse ediliyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yok.
Biraz da bu diş kaynaklı oluyor tabii. Batı'nın ve Amerika'nın diş kaynaklı, onların güdümünde olaraktan oluyor.
Amerikan devleti de esasında barışçı bir politika istiyor ama Amerikan derin devleti, daha ziyade bir kısımda neokonlar biliyorsunuz, Orta Doğu'da karışıklık çıkarma planları yapıyorlar ama Amerika'nın genel yapısı bunu bertaraf etmeye muktedir esasında. Yani halk öyle değil.
Halk öyle değil.
Değil,
tabii,
çok dindar,
evet,
halk.
Evet, evet, maalesef, maalesef.
Evet. Siz efendim Türkiye ile, Türkiye'nin birliği, bütünlüğü ile ilgili yazılar yazıyorsunuz. Ben yazılarınızı takip ediyorum ve Türkiye'deki terör olayının ortadan kalkması gerektiği, Türkiye'nin bölünmezliğini vurguluyorsunuz. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi alabilir miyim?
Efendim aslında Kürtler bizim kardeşimiz.
Evet.
Kürtlerle hiç sorunumuz yok bizim. Bugün Kurtuluş Savaşı'nı, Çanakkale Savaşı'nı kimle, hangi ordu kazandı? Türkiye değil, Türk ordusu kazandı.
Türk ordusu
ama
kazandı.
Bunun içinde Türk'ü vardı, Kürt'ü vardı, Lazlı, hepsi vardı. Bizim sorunumuz terörle, PKK'yla.
Evet.
Ben birçok şeylerde mesele yazıyorum. Onlarla hiçbir sorunumuz yok. Aslında bu terör şeyini kurutması lazım.
Yani biz 20 yıldır neticesinde epey çatıştık Güneydoğu'da.
Ama bataklığı kurutamadık.
Ama kurutamamamızın sebebi bence silahlı müdahaleden ziyade ideolojik olarak bir mücadele hiç yapmadık şimdiye kadar. Mesela işte şey diyor ki, Abdullah Öcalan diyor ki, ben bu dönemin Lenin'iyim diyor. İşte Marksist-Leninist bir ideolojiye sahibim diyor.
Evet.
Dolayısıyla da bu ideolojinin emirlerini yerine getiriyor bu ideolojide. İşte devletin diyor bankalarını havaya uçuracaksın diyor. Askerini, polisini öldüreceksin diyor. Merhamet, şefkat göstermeyeceksin diyor. Dolayısıyla da biz bir kişiyi bunları yapmaktan alıkoymak için bu ideolojiyle önce mücadele etmemiz gerekiyor. Yani gönülden inanmışlar buna. Mesela gençleri, 17, 18, 13, 15 yaşındaki gençleri bu ideolojiyle kandırıyorlar. Yani Marksist, Leninist yetiştiriyorlar. Onlar da Marksizmin, Leninizmin gereğini yerine getiriyorlar. Sizce ideolojik mücadele daha etkili olmaz mı bir
tabii
yandan?
Tabii etkili olur. Mesela çocuktan mı başlatıyorlar? Bir anımı anlatayım. Bir gün bir doğulu bir arkadaşla karşılaştım. Bir otel lobisinde otururken.
Evet.
Selamun aleyküm, aleyküm selam. Neresin dedim. Şırnaklıyım falan dedi. Dedim ki Peki doğudaki bu terör olayları falan sizi rahatsız etmiyor mu dedim. Niye sordum falan dedi. Gazeteciyim. O zaman dinle dedi. Benim oğlan dedi PKK'lı. Daha da dedi askere silah sıkıyor. Nasıl oldu dedim. Dinle kardeşim dedi. Dinliyorum adamı. Diyor ki adam, oğlum etmeyin, tutmayın, aklınızı başına döşürün. Askerle başa çıkamazsınız, telef oluyorsunuz, silahı bırakın. İçimden aferin dedim adama. Ama gerisi kötü. He? Nasıl olsa çoğalıyoruz. Bir gün bütün Türkleri kıtır kıtır ki nasıl geçeceksiniz? Beni yıkamış adam. Burası Kürdistan dedi. Siz nereden gelmişsiniz? Tabii dalışamadım adamla. Peki dedim sana bir soru sorayım. Bu 3-5-6 yaşındaki küçük çocuklar dedim önde sürüyorsunuz, taş attırıyorsunuz. Bana baktı şöyle güldü. Ya ben seni akıllı bir adam zannederdim. Sende hiç akıl yokmuş dedi bana. Niye dedim? Çocuklar dedi öne sürüyoruz. Polis dedi onlara su sıkıyor. Canı yanıyor. Çocukları intikamla büyütüyoruz falan dedi. Yani böyle olanlar ama bunun içerisinde çok iyi Kürt vatandaşlarımız var bizim.
Tabii tabii çok yani güzel ahlaklılar. Çok iyi ahlaklı
var.
Dolayısıyla da Kur'an ahlakı çok güzel bir ahlak. Allah'ın izniyle gençlerin imanı arttıkça.
İnşallah.
İnşallah değil mi?
Mübarek şu aylarda da Allah hidayet eder inşallah. Ramazan da haftaya bugün.
Evet.
Hafta sonunda inşallah Ramazan.
Hatta belki de program mübarek yayınlandığı esnada Ramazan olur belli olmaz. Evet, öncesinde evet çekiyoruz. Buyurun.
Efendim şimdi Ramazan kutlu bir ay. Zamanın manevi havra yoğunluğu, kötülüklerin ortalıktan elini ayağını çektiği kutlu bir ay. Sahuruyla, ezanıyla, iftar sesiyle müminlerin kaynaştığı, yardımlaşma, dayanışma duygularının çoğaldığı bir ay. İnşallah bu ayda hidayet eder de bu terör merör durur bir ay, bilmiyorum.
İnşallah.
İnşallah.
Ferdi olarak herhalde herkesin çaba göstermesi gerekiyor.
Mutlaka.
Mesela siz gazetecisiniz, yazarsınız. Şöyle demiyorsunuz, hani ben herhangi bir konuyu seçerim, bu konulardan bana ne, beni ilgilendirmez demiyorsunuz. Ben bakıyorum, ilk fırsatta ülkenin birliğini, bütünlüğünü vurguluyorsunuz, sahip çıkıyorsunuz.
Ama çıkmamız lazım hepimiz, çıkmazsak olmaz.
Evet, çünkü herkesin bu şekilde gider davranması gerekiyor.
Çünkü ne bileyim, işte aslında Atatürk ilkelerini benimsesek,
evet,
yani Atatürk ilkelerini benimsesek, bu birlik beraberliği sağlarız.
İnşallah. Bunun için de her fırsatı değerlendirmek gerekiyor. Esasında köşe yazarlığı çok kıymetli bir olay.
Hem de kıymetli ama bazen de yazamıyoruz ya. Korkuyor muyuz, çekiniyor muyuz bilmiyorum yani yazamıyoruz.
Tepki almaktan...
Ben çok tehdit aldım, hayır.
Ama yine de yazıyorsunuz.
Yine de yazıyoruz. Uyardılar derken biraz şey yap. Yani bu bataklık kurutulmalıdır diye bir yazım vardı. Kürt kardeşlerimizi övüyorum. Ama diyorum bu terör batağını kurutalım. Bir hafta 10 gün sonra almayadan bir mektup. Gazete geldi. Gazete dedi ki ya bizi de bombalatacaksın, kendine şey yapacaksın.
Hiçbir şey olmaz Allah'ın
olmaz izniyle. Gene olmaz da yazıyoruz tabii. Gene
çünkü
yazıyoruz.
Bu taktiği uyguluyorlar. Mesela geçen gün bir sivil toplum kuruluşunun başkanı, bir dostumuz var. Onunla sohbet ediyorduk. Facebook'ta bazı paylaşımlar yaptım dedi. İşte ülkenin birliğini, bütünlüğünü savunan, PKK'yı eleştiren... müthiş dedi bir işte mesaj saldırısına uğradım dedi. Sonra da birisi çıkıp ortaya dedi beni uyardı dedi. İşte dedi ki aman işte bu konuya değinme, başına bela mı alırsın? Yani böyle yapa yapa insanları yazmaktan, ülkeyi savunmaktan, işte vatanın birliğini, bütünlüğünü savunmaktan alıkoyuyorlar.
O zaman yazmazsak olmaz. Yani gazeteciliğe, basına falan çok görev düşüyor. Yani evet, halkın dileklerini, şeylerini biz dile getireceğiz. Başka türlü olmaz.
Bir de ben şuna inanıyorum. Allah'ın izniyle insanın kaderde ne kadar yaşayacağı belli. Tamam, gidip kendimizi, canımızı riske atacak asla bir şey yapmam, tabii, yaptırmam tabii, da evet, haram olur. Fakat onun dışında öyle de öleceğiz, böyle de öleceğiz. Ben hakkı savunarak ölmeyi tercih ederim. Yani Allah'a karşı bütün vicdani sorumluluklarımı yerine getirerek tehdit de alayım. Gerekirse yaralana da bilirim.
Maşallah.
Gerekirse şehit de olabilirim. Ama hem vicdanlı huzur içinde yaşayayım hem de ahiret günü hesabımı Allah'a düzgün bir şekilde inşallah verebileyim.
İnşallah.
Herkesi de buna teşvik ediyorum Allah'ın evet izniyle.
Bizim şeylerle ne farkımız var? Bir ayrıcalığımız var mı bizim Kürtlerle? Yani Türklerin?
Kürtlerle Türklerin hiçbir farkı yok.
Hiçbir farkı yok. Yani bizim zaten ayrıcalığımız yok onlarla.
Ayrıcalığımız yok. Ayrıca da ben şunu da hatırlatmak istiyorum. 1980'in öncesine kadar biz Kürt kardeşlerimizle böyle bir şey dile getirmezdik. Mesela ben hep bir aynı ortamda yaşıyordum. Benim arkadaşlarım
Evet.
vardı, ailemizin içinde birlikte yaşadığımız, evde birlikte yaşadığımız kişiler vardı. Kürt kökenli kardeşlerimiz vardı. Hiçbir zaman kimin nereden geldiğini, kimin işte ne kökenli olduğunu aramızda konuşmadık. Bu 1980'den sonra PKK'nın da ortaya kasıtlı olarak, Beniştir olarak kurulup ortaya çıkartılmasından sonra kasıtlı olarak ortaya çıkartılmış bir şey. Şu anda mesela selamun aleyküm konuşmaya başlamadan evvel işte siz Kürt müsünüz, biz Türk müyüz onu konuşmaya başlıyorlar. Halbuki böyle bir yoktu ki, böyle bir şey yoktu
Ya
bizim
kız almışız,
aramızda.
kız vermişiz, konumuz komşumuz, kaynaşmışız onlarla. Böyle bir şey
Tabii.
yok olması
Allah
lazım.
esirgesin ama mesela Kürdistan devleti kurmayı planlıyorlar. Şimdi Kürtlerin büyük bir bölümü Batı'da yaşıyor. Türk kökenlilerin büyük bir bölümü de şu anda onların almak istedikleri topraklarda yaşıyor.
Efendim,
Nasıl olacak? Saçma
sahillerdeki
sapan bir şey bu.
otellerin çoğu Kürtlerin.
Evet.
İstanbul'da fabrikaların çoğu Kürtlerin.
Bir de
Zenginlerin.
Güneydoğu'da siz çok iyi bilirsiniz. Arap kökenliler, Çerkezler, Türkmenler,
Evet, evet,
yani
evet.
çeşit çeşit
Biliyorum canım.
kökenlerden kişiler yaşıyor. Gayrimüslimler yaşıyorlar. Onlar mesela neden bu şekilde faşistik bir yapıya tabi olsunlar? Çünkü Kürt aşağı, Kürt yukarı diyorlar. Yani Kürt yönetici, Kürt polis, Kürt trafik polisi, Kürt öğretmen, Kürtçe konuşulacak. Orada Arapça konuşmak isteyen de var. Yani bizim Türkçeyi ortak dili olarak kullanmamız, mesela gayrimüslim Musevi kardeşlerimiz de Türkçe konuşuyor.
Tabii
İşte
canım.
Hristiyan kardeşlerimiz de Türkçe konuşuyor.
Kendi
Arap
dilini gene
kökenliler de,
konuşsun. Kendi dilini
tabii
konuşsun.
her ülkede olduğu gibi, Fransa'da, İtalya'da, Almanya'da olduğu gibi, baştan itibaren ortak dilimiz Türkçe bizim. Yani bizim böyle bir faşistik anlayışımız yok ki herkes Türk ırkından olacak, milimetrik işte şöyle böyle olacak diye istedikleri dili konuşsunlar. İstedikleri okulları açsınlar, yesinler, içsinler, eğlensinler Allah'ın izniyle. Ama bizim ortak dilimiz Türkçe. Birbirimizle bu şekilde anlaşabiliyoruz.
Vallahi şimdi bak, şöyle ben tarif edeyim. Daha önce de söylemiştim, bir yazımda var. Biz gözünde vatanını, gönlünde Atatürk ilke ve inkılaplarını tutabilen, dinini vicdanında saklayan, milliyetçilik ve laiklik düşüncesi içinde bayrağını, vatanını, milletini seven çağdaş insanlar olmalıyız. Neyi paylaşamıyoruz?
Evet, paylaşamayacağımız hiçbir şey yok.
Neyi paylaşamıyoruz?
Laiklik de önemli
Tabii.
dediğiniz gibi.
Milliyetçilik de önemli tabii.
Laiklik esasında bazılarının öne sürdüğü gibi dinsizlik anlamına gelmiyor.
Hayır,
Tam
hayır.
tersine.
Tabii.
Buyurun siz anlatın.
Şimdi mesela örneğin, ben bazen diyorum ki ben hem devrimciyim hem milliyetçiyim. Olmaz diyorlar. Ya kardeşim, devrim ne demek? Yenilik demek. Atatürk devrimleri yok mu?
Var.
Milliyetçilik, vatanını, bayrağını, milletini seven demek. Yani devrimci denince sanki solcu, komünist anlaşılıyor. Hiç alakası yok. Ben hem devrimciyim hem milliyetçiyim. Laikim çünkü. Vatanımı, milletimi, bayrağımı seviyorum. İnsanları seviyorum.
Esasında tabii laiklik eğer devlet kademesinde hakim olursa insanlar her türlü inancını rahatlıkla
Tabii,
yaşayabilir.
tabii.
Mesela herkes Müslüman olmak zorunda değil. Ya da herkes ateist olmak zorunda değil. Ben Müslümanım, başka birisi ben ateistim der. Başka birisi ben Budistim der. Başka birisi ben Museviyim, Hristiyanım der. İşte başka inançlara sahip olan kişiler de olabilir. Laiklik hepsinin üstünde devletin tamamını birden kucaklaması anlamına geliyor. Yani tamamına eşit mesafede olması anlamına, tamamını birinci sınıf vatandaş olarak görmesi anlamına geliyor.
Vallahi şu mübarek günlerde yani hayata gönül gözüne bakmak lazım. Sevmek lazım. Ama sahte değil, yürekten sevmek lazım insanları.
Evet.
Birbirlerine işte dayanışma, paylaşma, çok güzel. Bunu becerirsek istediğimiz bu zaten. Halkın da istediği bu. Anaların da istediği bu. Anaların gözü. Mesela şimdi gelirken haberleri dedim. Başbakan'a daha kaçırılan terörü kaçırdı anneler Ankara'ya geliyorlar.
Evet.
Evlatlarımızı bırakılsın falan, Ankara'ya geliyorlar. İnşallah şu günlerde akılları başına gelir. Bir uzlaşma içinde olur. Yani bu silahlar durdu. Ama gene de var ufak tefek. Kaçırmalar var, yol
Var.
kesmeler var. Mesela karakollara basıyor. Karakol yapılmasını istemiyor. Niye istemiyorsun kardeşim? Karakol yapın, o senin güvenliğini sağlıyor. Niye istemiyorsun? İnşallah iyi olur.
İnşallah
Bir
bu
de ben
konu çok hayati.
şeylere şu mübarek Ramazan ayında çok yoksul var ülkemizde. Ankara'da da çok var. İnanır mısınız? Yani ben Kilise Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı olarak biliyorum. Yüzlerce yoksul aile var. Yani varlıklı olanlar varlıklarından onlara bir yardım etmeliler.
İnşallah.
Yani inşallah onlara yardım etmeliler. Hatta bir şey vardı, yanıma geldi belki konu açarsın diye. Bir bizim şairlerden birinin yazdığı çok güzel bir şiir vardı. Takdim etmek istiyorum.
Buyurun.
Varsa yanımda. Gönül diye çok güzel, hoşunuza gidecek tahmin ediyorum.
İnşallah. Bak.
Gönül, varan el alandan üstündür derler. Sen de vermesini biliver gönül. Bak ağlıyor minicik çocuk. Haydi gözyaşını siliver gönül. Yardımlaşma demiş Yüce Muhammed. İyi düşünceden doğar muhabbet. Aç gönül sofranı, yapıver davet. Fakirle sofranda oluver gönül. Durma git yoksulun kapısını çal. Varsa ihtiyacı onu da sen al. İstiyorsa sohbet gitme orada kal. Garibin derdini alıver gönül. O gelmezse sen git onun yanına. Can suyu ol, can kat onun canına. Yakışmaz ağlamak sanma şanına. Bırak gözyaşını siliver gönül. İster taş atsınlar, isterse de gül. Vazgeçme yardımdan, bunu görev bil. Yoksul karşısında daima eğil. Deli diyenlere gülüver gönül.
Maşallah, şair şiir yönünüz de var. Allah ömrünüzü uzun etsin. İnşallah bu Ramazan ayı dostluğa, sevgiye, muhabbete, barışa daha çok vesile olur.
İnşallah.
İnşallah Güneydoğu'daki kardeşlerimiz daha fazla huzura kavuşurlar. İnşallah terör durur. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daha fazla arttırır.
İnşallah.
Dualarımızı kabul eder inşallah. Çok teşekkür ediyoruz efendim programımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. Gurur duyuyorum.
Her zaman bekleriz inşallah.
Çok teşekkür ederim ben de.
Efendim Birlik Zamanı programımızın bu haftaki konuğu gazeteci yazar Sayın Yahya Efe'ydi. Haftaya tekrar görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.